Budala, Dostoyevski.
Ayrım 31.
Sen sus sarhoş herif. İnanır mısınız prens, şimdi de avukatlığa başladı. Mahkemede dava kovalıyor. Güzel konuşma derdine düştü. Evde çocuklarla üst düzeyde konuşmaya çalışıyor. 5 gün önce sulh yargıcının karşısında söz aldı. Hem de kimi savundu biliyor musunuz? Ona yalvaran ve zavallının bütün varı yoğu olan 500 rublesini namussuz bir faizciye kaptıran bir ihtiyar kadını değil, o faizci Zaydler'i, Yahudi'yi savundu. Çünkü adam ona 50 ruble vermeyi vaat etmiş. Lebedev birdenbire sanki şimdiye kadar bağırıp çağıran o değilmiş gibi bambaşka değişik bir sesle "Kazanırsam 50 ruble, kaybedersem ancak 5" diye açıkladı. Tabii yüzüne gözüne bulaştırdı. Eski dönemler kapandı artık. Orada da onu bir güzel alaya almışlar. Ama kendisine sorarsanız sevincinden uçuyor. "Adaletli yargıçlar," demiş. "Unutmayın ki hayatını namusuyla kazanan zavallı bir ihtiyar son lokma ekmeğinden yoksun kalacak. Yasa koyucunun büyük sözlerini hatırlayınız. Mahkemelerde insaf ve şefkat egemen olmalı." İnanır mısınız? Her sabah bize burada bu nutku orada söylediği gibi tekrarlıyor. Bugün siz geldiğiniz sırada 5. kere okuyordu. "Siz Prens Mishkin'siniz sanırım, değil mi? Kolya bana sizden söz etmişti. Dünyada sizden akıllı birine rastlamadığını söylüyordu." Lebedev hemen yetişti. "Yok, zaten yok. Dünyada ondan akıllı kimse yok." "Gene yalan. Görüyorsunuz ya prens, biri sizi seviyor, öbürü yaltaklanıyor. Benim size yalışmaya hiç niyetim yok, bunu böyle bilin. Sizin de aklınız yok değil ya, bari ikimiz arasında hakem olun." Delikanlı dayısına döndü. "Prensin aramızda hakem olmasını ister misin? Bu beklenmedik gelişine doğrusu çok sevindim prens." Lebedev kesinlikle "İsterim," diye bağırdı. Ve elinde olmadan yeniden yaklaşmaya başlayan ev halkına baktı. Prens yüzünü ekşiterek "Ne oluyorsunuz canım? Neniz var?" diye sordu. Prensin gerçekten başı ağrıyordu. Ayrıca zaman geçtikçe Lebedev'in onu aldattığı ve işin uzamasından hoşnut kaldığı kanısına varmaktaydı. "Sorun şu, ben onun yeğeniyim. Söylediklerinin hepsi yalan olduğu halde bu doğru. Öğrenimimi bitirmedim, bitirmek istiyorum, bunda kararlıyım. Çünkü kişilik sahibi bir insanım ben. Şimdilik geçinebilmek için demir yollarında 25 ruble aylıkla bir işe gireceğim. Kendisinin bana şimdiye kadar 2-3 kere yardımda bulunduğunu gizlemiyorum. 20 rublem vardı ama oyunda kaybettim. İnanır mısınız prens, bunları kumarda kaybedecek kadar adi ve alçak bir adamdım. Bir namussuza, hem de kendine borç ödeme gereği olmayan bir namussuza verdim paraları," diye bağırdı Lebedev. Delikanlı devam etti. "Evet, bir namussuza. Ama kendisine borcumu ödemem gereken bir namussuza. Onun namussuz olduğunu ben de kabul ediyorum. Hem de seni dövdüğü için değil. Iskarte'ye çıkarılmış bir subay, emekli bir teğmendir sözünü ettiğimiz adam. Eskiden Rogojin'in takımındaydı. Şimdi boks dersleri vererek geçiniyor. Rogojin onları dağıttıktan sonra hepsi serseri serseri dolaşıyorlar. İşin kötüsü onun namussuz, alçak ve dolandırıcının biri olduğunu bile bile onunla oyuna oturdum. Ve belki de son rublemi kaybederken verirsem Lukyan dayıma gider yalvarırım, reddetmez diye düşünüyordum. İşte bayağılık bu. Bayağılık değil de nedir ki bu? Bilinçli bir adilik." "Öyle ya, bilinçli bir adilik," diye tekrarladı Lebedev. Yeğeni küskün bir tavırla "Zaferini ilan etmek için biraz bekle," dedi. "Hemen sevinme. Prens, buraya ona geldim. Her şeyi açıkça söyledim. Mertçe davrandım. Kendimi korumaya çalışmadım. Karşısında kendi hakkımda ağzıma geleni söyledim. Buradakilerin hepsi tanıktır. Demir yolundaki bu görevi elde etmek için üstüme başıma çeki düzen vermeliyim. Her yanım dökülüyor. Şu ayakkabılarıma bakın. Bu kılıkla kim iş verir bana? Belirtilen tarihe kadar gitmezsem yerimi başka birisi kapar. Ben de gene açıkta kalır ve kim bilir ne zaman başka bir iş bulabilirim. Şimdi ondan yalnızca 15 ruble istiyorum ve bundan sonra asla istemeyeceğime söz veriyorum. Üstelik ilk 3 ay içinde borcumu son kopeğine kadar ödeyeceğim. Sözümü tutacağım. Ben aylarca kıvas ve ekmekle geçinebilirim." Dipnot: kıvas, arpa, kuru ekmek ve kuru üzümle yapılan mayalanmış şıra cinsinden bir içki. "Çünkü karakter sahibiyim. 3 ayda 75 ruble alacağım. Ona olan borcum eski borcumla birlikte 35 rubleyi bulacak. Demek ki bunları ödeyecek kadar param olacak. İstediği faizi de alsın. Ah baş belası, beni tanımaz sanki. Sorun ona prens, eskiden bana yardımda bulunduğu zaman borcumu tam olarak ödemiyor muydum? O halde şimdi neden vermiyor? Şu teğmene borcumu ödediğim için kızdı da ondan. Başka neden yok. İşte böyledir bu adam. Ne kendine ne de başkalarına. Lebedev kızmıştı. Gitmiyor da, postu serdi buraya, gitmiyor diye bağırdı. Dedim ya, parayı alana kadar gitmeyeceğim. Neden gülüyorsunuz prens? Sanırım beni haksız buluyorsunuz. Gülmüyorum. Ama bana kalırsa gerçekten biraz haksızsınız. Bari açıkça hiç hakkım yok desenize. Ne diye geveliyorsunuz? Biraz da neymiş? İstiyorsanız söyleyeyim. Evet, tam anlamıyla haksızsınız. İstiyorsam. İyi vallahi. Siz ne sanıyorsunuz? Ben böyle bir davranışın ne kadar incelikler taşıdığını bilmez miyim? Para ondan, emir ondan, zorbalık benden çıkıyor. Ama siz hayatı bilmiyorsunuz prens. Bunlara ders vermeyecek olursanız adam olamazlar. Onlara öğretmek gerek. Vicdanım temiz. Ona bir zarar getirmeyeceğime de yemin edebilirim. Faiziyle ödeyeceğim. Manevi bakımdan zaten tatmin edilmiş oldu. Alçalmamı gördü. Daha ne istiyor? Bir yararı dokunmadıktan sonra kendisi ne işe yarar? Rica ederim. O ne yapıyor sanki? Sorun bakalım başkalarına neler yaptığını. İnsanları nasıl dolandırıyor? Bu evi nasıl kazandı da yaptı? Sizi de dolandırmadıysa ve şimdi bile nasıl dolandıracağını düşünmüyorsa kellemi keserim. Gülüyorsunuz. İnanmıyor musunuz? Sanırım bunların sizin işinizle pek ilgisi yok, dedi prens. Delikanlı dinlemeden bağırıyordu. Ben burada 3 gündür yatıyorum. Neler gördüğümü ben bilirim. Düşünün bir kere, şu melek gibi genç kızdan, öksüz kalan dayı kızından, yani kendi kızından kuşkulanıyor. Her gece aşıklar dostlar arıyor. Yavaşça buraya girip yattığım kanepenin altını arıyor. Kuşkularından aklını oynattı. Her köşede hırsızlar görüyor. Bütün gece 2'de 1 yataktan fırlıyor. Ya iyi kapanmış mı diye pencerelere bakıyor, ya kapıları yokluyor. Sobanın içini gözden geçiriyor. Bunları gecede aşağı yukarı 6-7 kere tekrarlıyor. Bir yandan mahkemede hırsızları savunup, bir yandan da her gece 3 kez tapınmak için kalkıyor. İşte burada, salonda, dizleri üstüne çökerek yarımşar saat alnını yere vurup duruyor. Hem de kimler için dua edip sarhoşluktan neler söylemiyor. Kontes Dubarry'nin ruhunun huzuru için dua ettiğini kendi kulaklarımla duydum. Kolya da duydu. İyice oynattı artık. Lebedev kızardı. İçten öfkelenerek, ''Görüyor musunuz, işitiyor musunuz beni nasıl rezil ediyor prens?'' diye bağırdı. ''Sarhoş, serseri, hırsız olabilirim ama benim de kendime göre bir değerim var. Beni alay almaya kalkışan bu çocuk daha düne kadar onu kundakladığımı, teknede yıkadığımı bilmiyor. Benim gibi fukara olan dul kız kardeşim Anisya'nın evinde geceleri uykusuz kalıp hasta olan bu ana oğula bakardım. Aşağıdan kapıcıdan odun çalardım, şuna ninni söyler parmak şıkırdatırdım. Hem bütün bunları boş mideyle yapardım. Böyle büyüttüm bunu. Şimdi de kalkmış benimle alay ediyor. Evet, bir kere Kontes Dubarry'nin ruhunun huzuru için haç çıkarmışsam bundan sana ne? Prens, 4 gün önce ömründe ilk olarak ansiklopedide bu kadının hayatını okudum. Yeğenine döndü. Sen Kontes Dubarry'nin kim olduğunu bilir misin bari? Delikanlı isteksizce, yok, her şeyi yalnız sen bilirsin diye mırıldandı. Mezbeleden çıkma bir kontes bu. Ama kraliçenin yerine hükmetmiş ve büyük bir imparatoriçe. Ona kendi eliyle yazdığı mektupta Makozin diye yazmış. Dipnot, Makozin yeğenim. Bir kardinal, papanın elçisi. Leverdroide. Sen Leverdroide'nin ne demek olduğunu biliyor musun? Dipnot, Leverdroide, kralın uyanışı. Onun çıplak ayakçıklarına ipek çorapçıklar giydirmek istemiş. Hem de bunu şeref sayarak yapmış. Bu kadar yüksek, kutsal bir kişilik. Biliyor musun bütün bunları? Bilmediğini suratından anlıyorum. Peki nasıl öldü bu kontes? Aman bırak sen de sülük gibi yapıştın. Bak nasıl ölmüş. Bunca şereften sonra cellat Samson onun gibi bir sabık hükümdarı, bir günahsızı, baldırı çıplak Parisli kızların keyfi için giyotine sürüklüyor. Zavallı, korkudan ne olduğunu anlayamıyor. Cellatın onu boynundan yakalayarak giyotinin altına eğdiğini ve tekmelerle ittiğini görüyor. Satıcı kadınlar gülüşüyorlar. O zaman bağırmaya başlıyor. Encore un moment, Monseigneur Le Bourreau, encore un moment. Bunun anlamı bir dakikacık daha bekleyin Cellat Efendi, bir tek dakikacık. İşte bu dakikacığın hatırına Tanrı belki onu affeder. Çünkü insan ruhu için bundan öte bir mizer düşünülemez. Dipnot, mizer, yıkıntı, çöküntü. Mizer sözcüğünün ne demek olduğunu biliyor musun? Mizerdir bu, ta kendisi. Kontes'in feryadı ve bu bir dakikacık süre hakkındaki satırları okur okumaz, yürekçiğim sanki bir kıskaçla sıkıldı. Ben de gece yatarken dualarım arasında bu büyük günahkarın adını andıysam, seni ne ilgilendirir bu be hey solucan? Adını andım, çünkü dünya kurulalı beri bir tek kişi onun için bir kez olsun haç çıkarmamış, çıkarmayı düşünmemiştir. Oysa o yeryüzünde kendisi gibi bir günahkarın onun için hiç olmazsa bir kez dua etmesine öbür dünyada ne kadar sevinecektir. Ne diye gülüyorsun? İnanmıyor musun dinsiz? Nereden biliyorsun? Hadi dinledin diyelim ama yalan da söylüyorsun. Ben yalnız Kontes Dubarry için dua etmedim ki. Tanrım, büyük günahkar Kontes Dubarry ve benzerlerinin ruhlarını huzura kavuştur dedim. Bu bambaşka şey. Çünkü orada çırpınan, inleyen ve kurtuluş bekleyen, bunun gibi büyük günahkar ve talihin yüz çevirdiği örnekler ıstırap çekmişler pek çoktur. Ben dua ederken, bunu da bil bari, senin için, senin gibi edepsiz küstahlar için de dua ediyorum. Yeğeni hırçınlıkla sözünü kesti. Yeter be, kimin için dua edersen et, Allah cezanı vermesin, ne bağırıyorsun? Sonra utangaç bir gülümsemeyle, çok okumuştur prens. Siz de bilmiyordunuz değil mi? Şimdi hep böyle kitaplar anılar okuyor diye ekledi. Prens isteksiz, ne olursa olsun dayınız kalpsiz bir adam değil dedi. Bu delikanlıdan hiç hoşlanmıyordu. Aman efendim, şımartırsınız onu sonra. Gördünüz mü, hemen elini göğsüne koydu. Dudaklarını Y gibi yaptı, hoşlandı hemen. Dipnot, Y eski Latince'de Y harfinin okunuşu. Evet. Belki kalpsiz değil ama dolandırıcı. İşin kötü yanı da bu. Üstelik ayyaş, kendini içkiye veren, bütün insanlar gibi birkaç yıldır tam anlamıyla laçka olmuş. Bunun için bu kadar gıcır diyor. Çocukları sevdiğini, ölen yengeme saygı beslediğini kabul edebiliriz. Beni bile sever. Yeminle vasiyetnamesinde hisse ayırmış. Hiçbir şeye ayırdığım yok diye öfkeyle bağırdı Lebedev. Prens başını delikanlıdan yana çevirerek kesin bir tavırla, ''Bana bakın Lebedev'' dedi. ''Ben sizin istediğiniz zaman bir iş adamı olabileceğinizi deneyimlerimle biliyorum. Şimdi vaktim pek az. Siz, bağışlayın adınızı unuttum. Timofey. Sonra? Lukyanoviç. Odada bulunanlar yine güldüler. Yeğeni bağırdı. Yalan söyledi. Bunda da yalan söyledi prens. Adı Timofey Lukyanoviç değil. Lukyan Timofeyevich'tir.'' Ne diye yalan söyledin şimdi? Sana göre Lukyan da Timofey de hep bir değil mi? Prense bundan ne sanki? Size yemin ederim ki sırf alışkanlığından yalan söylüyor. Doğru mu? Evet efendimiz. Lukyan Timofeyeviç. Lebedev utandı, elini kalbine bastırarak gözlerini yere indirdi. Peki ne diye yapıyorsunuz bunu? Lebedev tam bir boyun eğişti. Kendimi küçültmek için diye fısıldadı. Garip. Böyle küçültme mi olurmuş? Ah, kolyeyi nerede bulacağımı bilsem. Prens gitmek üzere kapıya yürüdü. Lebedev'in yeğeni, kolyenin nerede olduğunu size söyleyebilirim, dedi. Lebedev gene telaşlandı. Yok, yok, yok. Delikanlı devam ederek, kolye bir gece burada kaldı, dedi. Ama sabah, Tanrı bilir delikten ne diye kurtardığınız generali almaya gitti. General daha dün gece yatısına buraya teşrif etmek vaadinde bulunduğu halde gelmediler. En güçlü olasılık buradan pek uzak olmayan Vesi Oteli'nde kalmasıdır. Kolya'da ya orada ya da Pavlovsk'ta, Yepanchin'lerdedir. Yanında para vardı, daha dün oraya gitmek istiyordu. Yani ya Vesi Oteli'nde ya Pavlovsk'ta. Pavlovsk'ta. Biz de şuraya, bahçeye çıkıp kahve içelim bari. Lebedev prensi elinden çekerek sürükledi. Odadan çıktılar, avluyu geçtiler ve küçük kapıdan bahçeye girdiler. Bahçe küçük ve çok sevimliydi. Havalar iyi gittiği için bütün ağaçlar yeşermişti. Lebedev prensi tahtta yeşil banka, sabit yeşil masanın önüne oturttu. Kendisi de karşısına geçti. 5 dakika sonra kahve geldi. Prens reddetmedi. Lebedev yaltaklanan bir tavırla prensin gözlerinin içine bakmaya devam ediyordu. Prens başka bir şey düşünür gibi, "Böyle bir evinizin olduğunu bilmiyordum," dedi. Lebedev yılıştı. "Öksüzler," diye başladı ve durakladı.
Ayrım sonu.